Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 32. ayrım. Sayfa No. 414. Ertesi sabah Kenan Işık, Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta Heathrow Havaalanı'na indi. Aldığı talimata göre DTMT'nin Southwark'taki Union Street üzerinde yeni kiralanan irtibat bürosuna gidecekti. Havaalanında bir irtibat görevlisi onu karşılayacaktı. Gümrükten çıkınca bir süre görevliye bakınıp arandı. Orada kendisini bir sürpriz bekliyordu. Doğrusu bunu tahmin etmemişti. Kalabalık arasında bastonuna dayanarak hafif hafif aksayan McVie'yi gördü. Müfettiş hiçbir şey olmamış gibi gülümsüyordu. Yanına gelince elini uzattı ve hararetle Kenan'ın elini sıktı. "Sizi yeniden gördüğüme memnun oldum Bay Işık," dedi. "Siz, bize kırgın olduğunuzu biliyorum ama olayların gidişatı sizi haklı çıkardı." Tipik İngiliz politikasıydı bu. Güvenilirliği az ve arkadaşından ne çıkacağı bilinmeyen bir davranış biçimi. Kenan müfettişe ihtiyatla gülümsedi. "Benden özür mü diliyorsunuz?" "Utancım belli olmuyor mu? Sırf bu yüzden sizi karşılamaya ben geldim. Belki böylece size yapılan haksızlığı telafi edeceğimi düşündüm. Aslına bakılırsa bütün teşkilatın size bir özür borcu var." Kenan üstelemedi. Müfettişin içinden samimi olmasa bile bu itirafı yapmasının onun için zor olduğunu biliyordu. "Gidelim mi?" dedi. "Tabii, yorgun olmalısınız. Sizi kalacağınız otele götüreyim. Biraz istirahat edin. Akşam 6'da Union Street'teki merkezde bir toplantı var. Burada yeni kararlar alınacak. Sanırım sizin yetkililer DTMT Başkanı Sebastian Kruger'ın da burada olduğunu söylemişlerdir." "Evet, bunu biliyorum." Havaalanının parkında siyah resmi bir araba onları bekliyordu. İkisi de arkaya oturdular. Sivil bir polis arabayı hareket ettirdi. Bir süre konuşmadan yol aldılar. Bir ara Kenan nezaketen "Bacağınız nasıl?" diye sordu. "İdare ediyorum," dedi Makri. "Önceleri epey sıkıntı çektim ve bu bastona çok alıştım. Doktorların dediğine göre yakında onu bırakabilecekmişim. Bu arada size vereceğim bazı haberlerim var. Önce şunu söyleyeyim. Ben geçici bir süre Scotland Yard'daki görevimden alınarak DTMT'nin emrine verildim. Yani bu işte sizinle beraber çalışacağız." Kenan bu habere sevinmesi mi yoksa üzülmesi mi gerektiğini kestiremedi. "Ya diğer haberler?" "Gary Brent yaşıyor." Genç polis irkilerek Makri'ye baktı. "Ama daha ben Londra'da iken onun öldüğünü söylemiştiniz." "Haklısınız. Yaşadığını bir süre herkesten sakladık. Zira olayları en iyi bilen ve polise yardımcı olabilecek tek kişi oydu. Basına verdiğimiz bültenlerde onun öldüğünü söyledik. Uzun süre komada kaldı ama sonunda kefeni yırttı. Onu tanık programına soktuk." "Fakat o bir suçlu. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Tanık değil ki." "Haklısınız. Fakat serbest bırakılması ve yeni bir kimlik verilmesi karşılığında her şeyi anlatacağına dair bir anlaşma yapıldı." Kenan bir an merakla Makri'ye baktı. "Size ne anlattı?" "Barbados'u ve Jonathan Crenna'nın kim olduğunu." Kenan hafifçe gülümsedi. Sonunda elde ettiği bilgileri İngilizler de DTMT'de kabul zorunda kalmışlardı. "Yani örgütün beyni Jonathan Crenna'ymış, öyle mi?" Makri soğuk mavi gözlerini Kenan'a çevirdi. "Bundan hala tam emin değiliz. Neden?" "Adamın korktuğunu ve bir şeyler gizlediğini düşünüyoruz." "Öldürmekten mi korkuyor hala?" "Sanırım öyle." "Hastanede mi?" "Onu özel bir tedavi merkezine aldık. Şu anda sorgulamasına devam eden birkaç yetkili hariç kimseyle görüştürmüyoruz. Küçük oğlu bile yaşadığını bilmiyor. Çocuğa teyzesi sahip çıktı. Gary Brent için uydurma bir cenaze töreni düzenledik." "Onunla görüşebilir miyim?" "Tabii, ne zaman isterseniz." "Jonathan Crenna kimin nesiymiş?" "Söylediğine göre Barbados'ta yaşayan bir şeker kamış üreticisi." "Tuhaf değil mi? Adam dünyanın bir ucundan cinayet şebekesi yönetiyor." "Haklısınız. Bize de biraz tuhaf geldi ve MI6 vasıtasıyla Barbados'ta araştırma yaptırdık. Sonuç ne çıktı?" "O memlekette tanınan, bilinen bir çiftlik sahibiymiş." "Çok garip." "Yalnız ilginç bir şey daha öğrendik. Jonathan Crenna eskiden İngiliz ordusunda çavuş rütbesiyle çalışan bir askermiş. İra gerillalarının yaptığı bir sabotaj sırasında yaralanmış ve ordudan malulen ayrılmış. İngiliz pasaportuyla yıllar önce yurt dışına çıktığını biliyoruz. Sonra izini kaybettirmiş. Şimdi ise Barbados vatandaşı olduğunu tespit ettik." Kenan bir süre dalgın düşündü. "Bu bahsettiğiniz sabotaj olayı hangi tarihte olmuş?" "1970 senesinin Mart ayında." "Ordu kayıtlarından resmini temin edebildiniz mi?" "Evet, hakkında bir de rapor hazırlandı. Antiterör ekiplerinde çalışan çok deneyimli ve başarılı bir askermiş." Kenan konuyu değiştirdi. "Hizmetçi kız ne oldu, şu Kay Parker?" "Sorgulamasından pek bir netice çıkmadı. Yalnız şu kadarını öğrenebildik. Bize saldıran o iki adamın tarifinden o gece Carnaby malikanesine gelen misafirler olduğu hükmüne vardık. Kızın bize verdiği tanımlamalar tutuyor." "Herhalde o adamları araştırdınız. Bir netice elde edilebildi mi?" "Maalesef hayır. Onların kimliğini çıkaramadık." "Hizmetçi kız şimdi nerede?" "Eski çalıştığı işine döndü. Olimpiya Pastanesi'ne. Fakat adamlarımız gece gündüz kızı gözetliyorlar. Medyadan kızın katliam gecesi görgü tanığı olduğunu saklayamadık. Gazeteciler uzun süre onun peşinde koştular fakat bir netice elde edemediler. Kız da tembihimize uyarak ağzını sıkı tuttu. Yine de cinayet örgütünün bu şahidi ortadan kaldırmaya teşebbüs edeceğini düşünerek kızı kolluyoruz. Kenan anlıyorum dercesine başını salladı. Biraz da yeni işlenen Madrid ve Kopenhag cinayetlerinden bahseder misiniz? Bu akşam bir briefing var. Bence konuyu orada öğrenirseniz daha iyi olur. Neden? Madrid'de ilginç gelişmeler oluyor. Bu akşam öğrenirsiniz. Kenan ısrar etmedi. Araba az sonra Global Otel'in önünde durmuştu. DTMT'nin Kenan'a yer ayırttığı oteldi bu. Saat 5.30'da aynı araba otele gelerek Kenan'ı aldı ve Union Street'teki örgüt merkezine götürdü. Toplantı ikinci katta geniş bir odada yapılıyordu. Oval bir masanın etrafında 10 kişi toplanmıştı. Bir yetkili Kenan'ı odaya getirdi. Kenan masanın başında oturan Sebastian Kruger ve Donald McRae dışında hiçbirini tanımıyordu. Başkanlık mevkiinde oturan Kruger, genç adamı odadakileri tanıttı ve onun hakkında sitayişkar birkaç cümle söyledi. Özetle bugüne kadar katledilen yolda onun büyük hizmet ve başarılarından bahsetti. Masanın çevresinde yer alanlar yine de bu övgü dolu sözleri biraz ihtiyatla karşılıyorlarmış gibi geldi Kenan'a. Bundan sonra Sebastian Kruger, Madrid ve Kopenhag'da işlenen yeni cinayetlerle ilgili bilgi vermeye başladı. Kenan açıklamayı dikkatle dinledi. Danimarka'da bir üst düzey bürokrat evinde kurşunlanarak öldürülmüştü. İspanya'da ise namlı bir şarap üreticisi ıssız bir yolda arabasının içinde yarı çıplak vaziyette bulunmuştu. Tek bir kurşun beynini dağıtmıştı adamın. İki cinayet 3 gün arayla işlenmişti. Üzerlerine bırakılan kartvizitler hariç iki ayrı ülkede meydana gelen olaylar arasında hiçbir bağıntı yok gibi geliyordu insana. Sebastian Kruger o memleketlerdeki mahalli polisten ve DTMT yetkililerinden aldığı bilgileri uzun uzun anlattı. Sonra ilginç bir yaklaşımda bulundu. Başkana göre Avrupa'da yeni bir cinayet dalgası başlamıştı. DTMT'ye intikal eden bilgiler altında yine ilginç bir istatistikle sona erdirdik açıklamasını. Bundan evvel de SİT 3-4 gün aralarla Frankfurt'ta, Roma'da, İstanbul'da ve Paris'te bir dizi cinayet işlemişti. Şimdi de Kopenhag, Madrid ve onu takip ederek muhtemelen 1-2 şehirde daha cinayet işlenecekti. Tabii buna kesin gözüyle bakılamazdı ama veriler böyle bir olasılığı çağrıştırıyordu. Kenan bu ihtimali oldukça gerçekçi buldu. Sebastian Kruger şu sıralarda Avrupa'da bir cinayet timinin elini kolunu sallayarak dolaştığından bahsediyordu. Ne yazık ki eldeki verilerle onların kimliğini tespit etmek olanaksızdı. Tabii bu tim birden fazla da olabilirdi. Başkanın açıklaması salonda homurtular yarattı. Her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı. Yakasına iliştirdiği plastik karttan milliyeti ve adı belli olan İtalyan temsilci Bergamo Pessotto ayağa fırladı. Söz almadan yüksek sesle konuşmaya başladı. İngilizcesi yetersiz, aksanı berbattı. Kenan onu anlamakta güçlük çekti ama netice olarak örgütün faaliyetlerine yetersiz olduğunu ve en kestirme yoldan sonuca varılarak bu cinayet şebekesinin kurtulmasını istediğini anladı. Adam tam İtalyanlara has şamatacılık örneğiydi. Kenan'a göre boş konuşuyor ve bir çözüm önermiyordu. Başkan Kruger sabırla adamın konuşmasını dinledi. Sonra bir öneriniz var mı diye sordu. İtalyan polis kekeledi, biraz kızardı ve yüksek ses tonuyla hayır diye cevapladı. Bu defa Kruger aynı soruyu bütün masada oturanlara yöneltti. Odada yeniden uğultu başladı. Herkes birbirine bir şeyler söylüyordu ama kimseden planlı ve evvelden hazırlanmış bir teklif çıkmamıştı. Başkan, lütfen beyler, sakin olun ve şimdi beni dinleyin, dedi. Gördüğüm kadarıyla kimse bu toplantıya yeni bir öneri ve çözüm getirmemiş durumda. O zaman elimizdeki ipuçlarını değerlendirmekten başka şansımız yok. Hollanda temsilcimiz Sayın Van der Hesp dün bize ilgi çekici bir ihbardan bahsetti. Salondaki uğultular bir anda kesildi ve gözler uzun boylu, sarışın ve yakışıklı Hollanda polisine çevrildi. Adam iskemlesini iterek ayağa kalktı. Başıyla başkana nazik fakat soğuk bir selam verdi. Sebastian Kruger, lütfen şimdi onu dinleyelim, dedi. Van der Hesp 35 yaşlarında görünüyordu. Sarı saçları kısacık kesilmişti ve sırtında açık gri bir elbise vardı. Cebinden çıkardığı yakın gözlüklerini takarak bir süre önündeki evraklara baktı. Sonra odada yeterince sessizliğin sağlandığını fark ederek ağır ağır konuşmaya başladı. 3 gün önce Amsterdam polisi bir cinayet ihbarıyla ilgili mektup aldı. Van der Hesp bu kısa cümlesinin etkisini ölçmek ister gibi bir süre salondakileri süzdü. Bakışları soğuk ve kendini beğenmişçesineydi. Tabii salt mektubun cinayet örgütüyle ilişkisini belirlemek mümkün değildi. Dinleyiciler cümlenin devamının gelmesi için adamı beklediler. Yakışıklı Hollandalı tek elini ceketinin cebine sokarak bir süre daha bekledi. Bilirsiniz, dedi. Polise bu tür ihbarların gelmesi olağandır. Sık sık karşılaşırız. Fakat mektubun ilginç yanı cinayetin SİT tarafından işleneceğini iddia edilmesiydi. Mektup bizim bölüme bir gün gecikmeyle ulaştı. Kısa bir araştırma yaptık. İhbar mektubunu yazan şahıs adını gizlemekle beraber kimliğini tespit etmek ve izini bulmak çok kolay oldu. Bu şahıs Amsterdam'ın en ünlü ve en eski pırlanta işleyen firmalarından biri olan Divina Diamonds'un üst düzey yöneticilerinden biriydi. Önce mektubu kendisini yazdığını inkar etti, sıkıştırdık, sonra bildiği her şeyi itiraf etti. Firmanın 5 kişilik yönetim kurulu, idare meclisi reisini ortadan kaldırmaya karar vermişti. Çok korktuğunu ve karara uymak zorunda kaldığını, aksi halde kendi hayatının da tehlikeye gireceğini bize anlattı. Verdiği bilgilere göre planı gerçekleştirmek için merkezi Madrid'de bulunan SIT adlı bir örgüte başvurmuşlar. İçlerinden biri Madrid'e giderek gereken bağlantıyı kurmuş ve para ödemiş. Salonda yeniden uğultular oldu. Herkes en yakınındaki ile fısıldaşmaya başladı. Van der Hesp seslerin kesilmesini bekledi. Durumu hemen DTMT'ye rapor ettik. Hollanda polisi şimdi bütün imkanlarını kullanarak Divinia Diamonds'un başkanını korumaya aldı. İtalyan temsilci hemen sordu. İdare meclisi reisinin bu ihbardan haberi var mı? Henüz yok. Yine gürültüler ve homurtular yükseldi. Başkan Kruger duruma müdahale etti. Lütfen arkadaşlar, sakin olalım. Sanırım elimize ilk defa ciddi bir fırsat geçti. Bu şansı iyi değerlendirirsek cinayet timlerini yakalayabilmek imkanımız doğacak. Örgütün merkezinin bundan böyle Madrid'e nakledildiğini de anlamış bulunuyoruz. Başkanın müdahalesiyle tam sessizliğin sağlandığı bir anda Kenan ayağa kalktı. Bence bu işi Hollanda polisi halletmeli. Zaten gereken önlemleri anladığım kadarıyla almış durumda. Ayrıca bu durum örgütün merkezinin İspanya'da olduğunu da bize yeterince ispatlamıyor. Bildiğiniz gibi Avrupa'nın çeşitli kentlerinde ara istasyonları bulunduğunu çoktan öğrendik. Londra, Frankfurt gibi. Ama neden hala Barbados'la ilgilenmediğinizi anlayamıyorum. Elimizde İngiliz polisinin yakaladığı bir kişi var. Ve bu adamın ifadesine göre her şey Barbados'tan yönetiliyor. Oraya bir baskın yapılması için daha ne bekliyoruz? Hedefi başka yerlerde aramanın ne anlamı var? Kenan konuşunca odada derin bir sessizlik oluştu. Çeşitli milletlerin temsilcileri tuhaf tuhaf genç adama baktılar. Van der Hesp biraz bozulmuş gibi onu süzdü. Kimseden bir cevap çıkmamıştı. Hollandalı, galiba Türk meslektaşımız Barbados'un örgütün cinayet işlemediği bağımsız bir ülke olduğunu bilmiyor diye mırıldandı. Kenan Hollandalı'ya bozuk bir nazar attı ama hala Commonwealth'e dahil. Yanılmıyorsam bir baskın dediniz değil mi? Bunun bir eşkıyalık, uluslararası karmaşa yaratacak bir suç olduğunu tahmin edemiyor musunuz? Ne fark eder? Önünde sonunda varacağımız sonuç o değil mi? Hollanda'da bir timi ele geçirmek bize ne kazandıracak? Muhtemelen ellerinde bu işi yapacak daha bir sürü tim var. Asıl olan onların başını kurutmak. Bu da ancak Barbados'a yapılacak bir operasyonla mümkün. Başka alternatif yok. Odayı sessizlik kapladı. Kenan fikrinin taraftar bulmadığını, masadakilerin şaşkınlık dolu bakışlarından anladı. Hepsi garip garip kendisine bakıyorlardı. Sanki inanılmaz ve mümkün olmayan bir şey söylemiş gibiydi. Van der Hesp aşağılayıcı bir tarzda gülümsedi. Umarım DTMT'nin kuruluş gayesine ters düşen bu fikre iştirak edeniniz yoktur, dedi. Biz burada kanunun temsilcisiyiz. Görevimiz dünyayı saran bu illegal örgütü yasal yollardan ortadan kaldırmaktır. Başka itiraz olan yoksa açıklamama devam edeyim. Hafif fısıldaşmalar başladı yeniden. Başkan Kruger, evet lütfen devam edin, dedi. Yalnız Kenan'ın bildiği hukuki bir gerçek vardı. Yazılı olmamakla beraber DTMT'nin aldığı tüm icraî kararlarda iştirak eden ülke temsilcilerinin oy birliği gerekiyordu. Tek bir hayır oyu bile kararı geçersiz kılabilirdi. Kenan büyük bir soğukkanlıkta üzgünüm diye mırıldandı. Temsil ettiğim ülke adına Hollanda'da yapılacak bu operasyona hayır diyeceğim. Boşuna zaman kaybı ve teşkilatımıza hiçbir şey kazandırmayacak. Van der Hesp inanmaz bakışlarla Kenan'a baka kaldı. Müthiş sinirlenmişti. Tek kelime etmeden yerine oturdu. Odada garip bir gerginlik oldu. Başkan Sebastian Kruger yutkundu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyordu. 2. Londra. Müfettiş Macri otel odasının kapısını tıkırdattığında Kenan banyoda tıraş oluyordu. Bir an kapıda dikilen İngiliz'in soğuk mavi gözlerini dikkatle inceledi. Böyle bir ziyareti tahmin ediyordu ama doğrusu beklediği müfettiş değil, bizzat başkandı. Er veya geç Sebastian Kruger'un geleceğini düşünmüştü. Kapıyı aralayıp Macri'nin içeriye geçmesi için işaret etti. Habersiz geldiğim için bağışlayın, dedi İngiliz polis. Önemli değil, ben etikete pek aldırmam ama müsaade edin de şu tıraşımı bitireyim. Macri gülümsüyordu. Odaya geçmedi, banyo kapısının önünde pervaza yaslanıp durdu. Dünkü çıkışınız fevkaladeydi, dedi. Kenan aynadan müfettişe bir göz attı. Adamın samimi olup olmadığını anlayamamıştı. Sahi mi? Çok ciddiyim ve haklıydınız da. Yalnız antipati topladığınızı itiraf etmek lazım. Siz salonu terk ettikten sonra herkes aleyhinizde konuştu. Hatta müdüriyetinize başvurup sizi geri çekmelerini isteyenler bile oldu. Yok canım. Evet, ama umarım yaptıkları hatayı kabul edeceklerdir. Beni şaşırtıyorsunuz. Kenan yüzünü yıkamaya başladı. Havluyla kurulanırken, sizi sabahın bu saatinde otele getiren sebep nedir? Herhalde buraya haklı olduğumu söylemeye gelmediniz. Doğru. Hala Gary Brent'le görüşmek istiyor musunuz? Tabii, niye olmasın? İyi, ben de öyle düşünmüştüm. Sizi ona götürmeye geldim. Başkan Sebastian Kuru grubunu biliyor mu? McVeigh evet anlamında başını salladı. Hayret, onun da bana karşı çıkacağını düşünmüştüm. Müfettiş sırıttı. Farklı bir kişiliğiniz var Bay Işık. Doğru kabul ettiğiniz neticelere erişmek için kullandığınız yolları hiç önemsemiyorsunuz. Bu da sizi bizlerden ayırıyor. Pratik yalnız çok güçlü. Ne var ki bunun bir takım sakıncaları da var. Galiba haklısınız. Dün ben salonu terk ettikten sonra ne oldu? Bir karara varıldı mı? Hayır. Bu akşam yeniden toplanmayı kararlaştırdık. Demek öyle. Siz de beni ikna etmeye mi geldiniz? Hayır, kesinlikle hayır. Sakıncalı olmakla beraber doğru düşündüğünüzü size söylemişim. Ben sizi destekliyorum. Fakat desteğinizi dünkü toplantıda göstermediniz. Politika dostum, ben ev sahibi memleketi temsil ediyordum ve ekseriyete uymak gibi bir zorunluluğum vardı. Anlarsınız ya. Hayır, anlamıyorum. Biz siyasi kimlikli değiliz. Sadece polisiz ve polis olarak nasıl davranmamız gerekiyorsa öyle yapmalıyız. Makri boş posunu yeleğinin üst cebinden çıkarıp dişlerinin arasına sıkıştırdı. Bakın Bay Işık, sizinle her konuda hemfikir değilim ama sakıncalı da olsa planınızın daha gerçekçi olduğunu kabul ediyorum. İşe Barbados'tan başlanılmasına da taraftarım. Bunun için de bir karar almamız gerek. Haklısınız. Hollanda'daki ihbarı mahalli polisin sonuca vardırmasından yanayım. Lakin DTMT'yi ikna etmemiz şart. Grupta bize karşı olanlar çoğunlukta. Onlar yanlış düşünüyor ve basit bir gerçeği göremiyorlarsa ne yapabiliriz ki? İkna etmeliyiz. Bu benim sorunum değil, yetkili idarecilerin işi. Makri bir süre boş pipoyu ağzının iki yanında çekiştirip durdu. Kenan'ın kravatı bağlamasını seyrediyordu. Haklısınız diye mırıldandı şeytani bir gülümsemeyle. Bu idarecilerin sorunu ve onları ikna edebilmek için de yönetici kadrosunda olmak gerek. Kenan müfettişin ağzının içinde geveledikleriyle nereye varmak istediğini anlamak için aynaya akseden görüntüsüne baktı. Kravatını sıkıştırırken hala onu süzüyordu. Makri'nin bu beklenmeyen ziyaretinin altında mutlaka bir başka sebep olmalıydı. Makri ilgisizce ağzından çıkarıp eline aldığı piposunu sanki ilk defa görüyormuş gibi incelerken ''Biliyor musunuz?'' diye devam etti. DTMT yeni bir kuruluş olduğu için idari kadrolarında hala bazı boşluklar var. Başkan Kruger aday seçiminde son derece titiz davranıyor ve uluslar arasında herhangi bir kırılma ve dedikodu olmasın diye titizlik gösteriyor. Kenan müfettişin sözü nereye getireceğini anlamak için dikkatle soğuk mavi gözlerin içine baktı, sessiz kaldı. Tabii idarecilerin basiretli, sağduyu sahibi ve sorumlu olmaları lazım. Bu kadarla da kalmıyor. Ayrıca sizin gibi cesur, atılgan ve ileri görüşlü olmaları da gerek. Kenan homurdandı. Siz ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Ben şahsen sizin DTMT'ye mükemmel bir idareci olabileceğinizi düşünüyorum. Kenan hayretle Makri'ye baka kaldı. Benim mi? Evet. Bence bu göreve layıksınız. Kenan alaycı bir şekilde müfettişi süzdü. Teşekkür ederim ama bunun mümkün olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Çünkü ben Avrupa tarafından dışlanan bir ülkenin memuruyum. Bu örgütte hasbelkader bulunuyorum. Üstelik sevilmiyorum da. Daha bir ay evvel ülkeme dönmeye mecbur edildim. Şimdi siz bana idari kademede bir mevki öneriyorsunuz. Bu gerçekleşmeyecek ham bir hayal. Müfettiş elinde tuttuğu piposuna bakarak mırıldanmaya devam etti. Ama DTMT hatasını anlayarak sizi ismen yeniden göreve çağırdı. Evet, buna ben de şaşırdım. Söyler misiniz bu kimin fikriydi? Benim. İki erkek tekrar sessizce birbirlerini süzdüler. Kenan, doğrusu beni şaşırtıyorsunuz dedi. Özellikle sizin benden hoşlanmadığınızı sanıyordum. Geçen gelişimde sizinle pek anlaşamamıştık. Doğru, zaman zaman birbirimize ters düştük. 1,5 ay evvel İngiltere DTMT'nin dışındaydı ve bize göre burada yetkililerin dışında çalışan bir polistiniz. Başımızı epeyce ağartmıştınız. Ama bu sizin yeteneklerinize gölge düşürmemeli. Ayrıca size şahsen bir hayat borcum var. Usta ve deneyimli bir polis olarak davranmasaydınız, sekreter Gary Brent'in evinde ölmüş olabilirdim. O gece harikaydınız. Kenan hala kuşkuluydu. Çekingen bakışlarla müfettişe bakmaya devam ediyordu. Makri, şayet onaylarsanız bu gece yapılacak toplantıda grup muavini için sizin adınızı teklif edeceğim dedi. Kenan şaşırarak sordu. Bu grubun görevi nedir? Planlama grubu. DTM'de kaç grup var? 4. Bu gruplardan birinin başkanlığını da siz getirileceksiniz. Kime bağlı olarak çalışacağım? Doğrudan Başkan Sebastian Kruger'e. Sizin göreviniz nedir? Ben icra grubu başkanıyım ve 4 grup başkanı olarak Sebastian Kruger'ın muavinliğini yürüteceğiz. Bu yapılanma ne zaman oldu? Eskiden yani bundan 1,5 ay evvel böyle bir idari taksim yoktu. 20 gün evvel yapıldı. Kenan içindeki şüpheleri yenememişti. Başkan kuru grubu teklifinize sıcak bakar mı? Anladığım kadarıyla o da benden çok memnun değil. Geçen sefer yeteri kadar destek görmediğim gibi dün gece de fikrime hiç sıcak bakmadı. Makri deri tütün kesesini çıkararak piposunu doldurmaya başladı. Hala anlamıyor musunuz dostum? Diye mırıldandı kısık sesle. Bu ikimizin müşterek önerisi. Bu karara dün gece vardık ve başkan teklifi size iletmem için beni görevlendirdi. Kenan yapılan tekliften hoşlandığı halde hala huylanıyordu. Kaşlarını çatarak sert bir şekilde müfettişe sordu. ''Yoksa bu teklif düşüncemden vazgeçmem için bana sunulan bir rüşvet, bir sus payı mı?'' İngiliz sırıttı. ''Kesinlikle değil dostum. Samimi kanaatimiz bu. Sizi bu göreve en uygun aday görüyoruz.'' Kenan başını önüne eğdi. Teklifi kabul edecekti. 32. ayrımın sonu. Sayfa 427. Devamı 33. ayrımda.